Ayrım 35, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 389. Dördüncü kısım. Joseph Plaster koca bir tabak ızgara kuzu böbrekli yumurta omletini yiyip bitirdikten sonra bir dilim ekmek alıp üzerine tereyağı sürmeye başladı. Augusta orta yaşlı erkeklerin bu kadar çok et yemek zorunda olup olmadıklarını çoğu kez merak etmişti. Kahvaltıda böbrek yemek fikri midesini bulandırırdı. Joseph Sidney Madler Londra'ya gelmişleri. Bu sabah onu görmek zorundayım. Augusta bir an kimden söz ettiğini anlamadı. Madler mı? New York'taki yani. Hugh'un bankaya ortak edilmemesine çok kızmış. Onu neden ilgilendiriyormuş ki dedi Augusta. Küstah adam. Bu sözleri kibirli bir edayla söylemişti ama gene de telaşlıydı. Ne söyleyeceğini biliyorum dedi Joseph. Madler Bell şirketiyle ortak bir iş kurulurken çalışmaların Londra'daki bölümünün Hugh tarafından yönetileceğine dair dolaylı bir anlaşma maddesi vardı. Ama artık bildiğin gibi Hugh istifa etti.
Ama Hugh'un istifasını sen istedin.
Hayır, ne var ki ortaklık teklif ederek artık onu tutamazdım. Augusta Joseph'in zayıf davranabileceğini tahmin edebiliyordu. Bu olasılık onu korkuttu. Sinirlerini biraz pekiştirmediydi. Eminim Plaster Bankası'na kimin ortak olup kimin olmayacağını dair dışarıdan başkalarının karar vermelerine izin vermeyeceksindir. Elbette izin vermeyeceğim.
Augusta'nın aklına bir şey geldi. Bay Madler bu ortaklaşa işimizi sona erdirebilir mi?
Gerçi bizi böyle bir şeyle tehdit etmedi ama erdirebilir.
Çok mu para yapatlar bize?
Ama artık geçti. Hugh Greenborn'larla çalışmaya başlayınca büyük bir olasılıkla işin büyük bir bölümünü de beraberinde götürecektir.
Bu durumda Bay Madler'ın ne düşündüğü pek de önemli sayılmaz.
Belki sayılmaz ama ona bir şeyler söylemek zorundayım. Ne de olsa New York'tan buraya bu konuda bir yaygara koparmak için geldi.
Ona Hugh'un münasebetsiz bir evlilik yaptığını söylersin. Bunu anlamamazlık edemez.
Elbette dedi Joseph. Hoşça kal canım. Augusta ayağa kalktı ve kocasını dudaklarından öptü.
Kendini harap etme Joseph dedi.
Omuzlarını dikleştirdi. Ağzını büzer gibi yaparak etmem dedi. Joseph gidince Augusta bir süre sofrada oturarak kahvesini içti. Bir yandan da bu olası tehditin ne derece ciddi olabileceğini merak ediyordu. Bu konuda kocasının direnimini desteklemeye çalışmıştı. Ama onun yapabileceklerinin de bir hududu vardı. Bundan böyle bu konuyu aklından çıkarmayacaktı hiç. Hugh'un bankadan ayrılışının o kadar çok paraya patlayacağını öğrenince hayret etti. Edward'ın terfi etmesiyle Hugh'un ayağının kaydırılması bankaya çok pahalıya mal olmuştu. Ama Augusta bunun hiç farkında değildi. Bir an bütün umut ve planlarının temelini oluşturan bankayı tehlikeye atıp atmadığını merak etti. Bu düşüncesi gülünç geldi ona. Plaster Bankası'nın çok parası vardı. Ne yapsa onu yerinden kımıldatamazdı. Kahvaltısının sonuna gelmişti ki Hastaid yan yan içeri girerek Bay Fortecue'nun geldiğini haber verince o anda Sidney Madler'ı hemen unuttu. Bu daha önemliydi. Birden çok heyecanlandı. Michael Fortecue sözünü geçirdiği politikacıydı. Joseph'in mali desteğiyle Deacon Ridge ara seçimini kazanarak parlamento üyesi olmuştu. Bunu da daha çok Augusta'ya borçluydu. Bu borcunu nasıl ödeyeceğini de Augusta ona açıkça bildirmişti. Joseph'in parlamento üyeliği için ona yardımcı olacaktı. Ara seçimi tam 5000 pound'a mal olmuştu. Bu parayla Londra'da kocaman bir ev satın alınabilirdi. Aslında bu bir unvan satın almak için ödenecek çok küçük bir paraydı. Öğleden sonraki saatler davetlere ayrıldığı için sabahları genellikle acil durumlarda ziyaretçi kabul edilirdi. Parlamento üyeliği ile ilgili iyi bir haberi olmadan Fortescue'nun sabah sabah onu ziyarete gelmeyeceğini düşünerek heyecanlandı. Uşağına, Bay Fortescue'yu bekleme odasına al dedi, ben hemen geliyorum. Heyecanı iyice geçsin diye biraz daha oturdu. Augusta'nın kampanyası belli bir plan çerçevesinde yürütülmüştü. Arnold Hobbs, The Forum adlı dergisinde tüccarların da parlamentoya alınması üzerine bir seri makale yayınladı. Bu konuda Lady Mort, kraliçeyle konuşmuş ve Joseph hakkında övgü dolu sözler söylemişti.
Lady Mort'a göre bu majesteleri üzerinde çok etkili olmuştu. Ayrıca Fortescue'da Başbakan Disraeli'ye bu fikre sempatiyle bakan büyük bir kamuoyu oluştuğunu söylemişti. Artık belki de bütün bu çabalar meyvasını vermek üzereydi. Heyecanı doruk noktasına gelmiş gibiydi. Acele acele merdivenleri çıkarken soluğu kesilecekmiş gibi oldu. Kafasında yakın bir gelecekte kulağına çalınacağını umdu kısa kısa cümleler. Lady Whitehaven, Whitehaven Kont ve Kontesi. Çok güzel Lady'm, siz nasıl arzu ederseniz efendim. Bekleme odası çok tuhaf bir odaydı. Ön girişin hemen üzerindeydi ve merdivenlerin ortasında bir kapıdan girilirdi. Sokağa bakan bir de cumbası vardı ama odaya bu ad o yüzden verilmiş değildi. Tuhaf olan pencerenin içeriye ana koridora dönük olmasıydı. Koridorda hiç kimse gözetlendiklerinden kuşkulanmazdı. Augusta yıllar yılı bir sürü acayip olaylardan bu oda sayesinde haberdar olmuştur. Oda küçük ve rahat bir yerdi. Alçak bir tavanı vardı ve şömineliydi. Augusta sabahları ziyaretçileri burada kabul ederdi. Fortescue kocaman elleri olan uzun boylu ve yakışıklı bir gençti. Gergince bir hali vardı. Augusta gitti pencere içindeki kanepede oturan adamın yanına oturdu ve gülerek ona baktı. Başbakanın yanından geliyorum dedi adam. Augusta sormaya korkar gibi şu parlamento üyeliğinden söz ettin mi dedi. Elbette söz ettik. Lordlar kamerasında bankacılık sektörünün de temsil edilmeleri zamanının geldiği konusunda onu ikna etmeye çalıştım. Kentten birine parlamento üyeliği vermeye çok hevesli.
Harika dedi Augusta.
Fortescue hiç de iyi bir haber getirmişe benzemiyordu çünkü yüzünde rahatsız bir ifade vardı. Augusta üzgün bir sesle
neden öyle yüzü nasık dedi.
Fortescue birden yüzü dehşet içinde kötü bir haberim var da dedi.
Ne?
Korkarım parlamento üyeliğini Ben Greenborn'a vermek istiyor.
Augusta yumruk yemiş gibi hayır diye bağırdı. Böyle bir şey nasıl olabilir?
Fortescue kendini savunmak için sanırım kimi isterse onu parlamento üyesi yapar. Başbakan o.
Ama ben Greenborn hatırına girmedim o sıkıntılara.
Baygın bir sesle durum çok komik olduğuna ben de katılıyorum dedi Fortescue. Ama ben elimden geleni yaptım.
Bundan sonraki seçimlerde yardımcı olmamı istiyorsan bu kadar kendini beğenmiş olmamaya bak.
Bu sonuca çok sinirlendiği gözlerinden okunuyordu. Ama bir an onu kaybettiğini sandı. Borcunu ödediğini, artık ona hiçbir gereksinimi kalmadığını söyleyeceğini sandı. Ama sonra üzgün bir sesle ''Sizi temin ederim bu haber beni de yıktı.'' dedi.
Augusta şimdi sakin ol dedi. ''Biraz düşüneyim.''
Ve küçücük odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı.
''Şimdi başbakanın fikrini değiştirmesi için bir çare düşünmeliyiz.'' Bir skandal uydurmalıyız örneğin. Ben Greenborn'ların ne gibi zayıf yanları vardır? Oğlu bir sokak süprüntüsüyle evlendi ama o yeterli olmaz.
Eğer Greenborn bir unvana kavuşursa daha sonra aynı unvanın oğluna da geçeceği, sonuçta da Maisie'nin komtes olacağı aklına geldi birden. Bunu düşünmek bile onu rahatsız etti.
Greenborn'un politik görüşü nedir?
Hiç kimse bilmiyor. Genç adamın yüzüne baktı. Somurtmuş bir hali vardı. Ona çok sert konuştuğunu düşünerek gidip yanına oturdu ve iri ellerinden birini avuçlarının içine aldı.
Politik yeteneğiniz övgüye değer. Aslında benim ilk dikkatimi çeken de bu yanınız. Siz de bir şeyler söyleyin.
Augusta biraz güler yüz gösterince bütün erkekler gibi Fortescue'da hemen yumuşadı. Liberal olması akla daha yatkın. Çoğu iş adamı liberal zaten. Çoğu Yahudiler de öyle. Ama bugüne dek politik görüşünü açıklamadığından muhafazakar hükümetin karşısında olduğu sonucunu çıkarmak zor.
O bir Yahudi dedi Augusta. İşte her sorunu çözecek anahtar bu.
Fortescue kuşkulu kuşkulu baktı. Başbakanın kendisi de doğuştan Yahudiydi. Ama Lord Beaconsfield yaptılar onu.
Biliyorum ama o tam bir Hristiyan. Ayrıca...
Fortescue merakla kaşlarını kaldırdı. ''Benim de bazı sezgilerim var.'' dedi Augusta.
''Ben Greenborn'un Yahudiliği işimize yarar diyorum. Peki ya siz?''
''Eğer yapabileceğim bir şey varsa...''
''Harikasınız. Şimdilik bir şey yok. Ama başbakanın Ben Greenborn hakkında kuşkuları olmaya başlarsa ona alternatif olarak Joseph Plaster'ı hatırlatırsın.
Bana güvenebilirsiniz Bayan Plaster. Lady Mort Curzon Caddesi'nde kocasının giderlerine para dayandıramadığı bir evde oturuyordu. Kapıyı perukası pudralanmış özel giysiler içinde bir hizmetkar açtı. Augusta Bond Caddesi'ndeki mağazalardan satın alınmış süslü püslü pahalı oyuncaklarla tıka basa doldurulmuş bir sabah odasına alındı. Büyük kollu altın şamdanlar, gümüş resim çerçeveleri, porselen nişanlar, kristal vazolar ve belki de genç bir yarış atı fiyatına satın alınmış mücevherlerle süslü nefis bir antika mürekkep hokkası. Augusta kendine ait olmayan paraları harcamak gibi bir zaafı olduğu için Harriet Mort'u çok hor görürdü. Ama aynı zamanda şu gördüklerinden sonra kadının ne kadar müsrif olduğuna bir kez daha inandı. Beklerken odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Joseph'in yerine Ben Greenborn'un ünvan sahibi olacağını düşündükçe korkuya kapılır gibi oluyordu. İkinci kez gene öyle bir kampanya başlatabileceğini sanmıyordu. Bütün o çabaların sonunda kontesliğin sonunda küçük lağım faresi Maisie Greenborn'a gideceğini düşününce ne hallere giriyordu. Lady Mort ciddi bir tavırla günün bir saatinde sizi görmek ne hoş bir sürpriz diyerek içeri girdi. Aslında onu öğle yemeğinden önce davet etmesi Augusta'ya hakaret gibi bir şeydi. Lady Mort'un saçlarının acele acele tarandığı hemen belli oluyordu. Augusta'nın tam giyinmediğini de hemen anlamıştı. Ama beni kabul etmek zorundaydınız değil mi diyordu içinden. Banka hesabınızdan söz açacağımdan korktunuz. O zaman da başka seçeneğiniz olmazdı tabii. Bununla birlikte karşısındakinin gururunu okşayacak biçimde çok yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Acil bir konuda sizden akıl almaya geldim. Yapabileceğim bir şeyse... Başbakan bir bankacıyı parlamento üyesi yapmaya karar vermiş. Harika. Bildiğiniz gibi bundan majestelerine de söz etmiştim. Kuşkusuz etkisi olmuştur. Maalesef bu üyeliği Ben Greenburn'a vermek istiyor. Ama canım bu bir talihsizlik. Augusta Harriet Morton bu habere içinden içinden sevindiğinden çok emindi. Talihsizlikten de beter dedi Augusta. Ben bunun için dünyanın çabasını harcadım. Ama görüyorum ki yaptıklarımın nimetinden kocamın en büyük rakibi yararlanıyor. Anlıyorum. Buna engel olunmasını istiyorum. Ne yapabileceğimizden emin değilim. Augusta yüksek sesle, parlamento üyelikleri kraliçe tarafından onaylanmak zorundadır öyle değil mi dedi. Evet öyle, usulen ünvanları bağışlayan odur. Öyleyse siz isterseniz kraliçe bir şeyler yapabilir. Lady Mort gülerek, sevgili bayan Plaster siz beni çok nüfuzlu biri sanıyorsunuz galiba dedi. Augusta dilini tuttu. Karşısındakinin o lütufkar ses tonunu hiç mi hiç sevmemişti. Lady Mort konuşmasını sürdürerek, ''Majesteleri benim düşüncelerimi başbakanın kilere yeğleyeceğini hiç sanmıyorum.'' dedi. ''Hem benim itiraz gerekçem ne olacak?'' ''Greenborn'un Yahudi olduğu.'' Lady Mort onu onaylayarak, ''Eskiden olsaydı bu dediğiniz olurdu.'' dedi. Gladstone'un Lionel Rochild'e parlamentoya seçilmesini önerdiğinde kraliçe açıkça karşı çıkmıştı buna. Ama bu 10 yıl önceydi. O günden bu yana bir Disraeli'miz var şimdi. Ama Disraeli bir Hristiyan, Greenborn ise dini bütün bir Yahudi. ''Ne fark eder ki?'' dedi Lady Mort. ''Eskiden olsa ederdi biliyorsun.'' Kraliçe o kadar çok Yahudi arkadaşı olduğu için Galler prensini sürekli olarak eleştiriyor. Öyleyse başbakanın onlardan birine asillik rütbesi vermesinden söz etseniz ona. Konuşma sırasında o konuya değinebilirim. Sizin istediğiniz doğrultuda etkili olacağından hiç emin değilim. Augusta biraz düşündü. Acaba bu sorunu majestelerine daha kapsamlı bir biçimde aktarmak için başka bir yol yok mu? Eğer parlamentoda soru önergeleri ya da bir takım protestolar mümkün olsaydı, belki de en iyisi gazetelerde bu konuda yazılar. Tamam, gazeteler dedi Augusta. Aklına Arnold Hobbes gelmişti. Evet dedi, bu pekala mümkün.
Hobbes Augusta'dan kirli ve daracık yazıhanesine gelişi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Ortalığımı düzelsin, onunla ilgilensin mi, yoksa bir an önce ondan kurtulsun muydu? Kafasını toparlayıp bir türlü karar veremiyordu. Sonunda hepsini birbirine karıştırarak her üçünü de yaptı. Kağıtları ve prova tomarlarını yerden alıp masaya koydu. Sonra tekrar yere bıraktı. Augusta'ya bir sandalye getirdi. Bir bardak sherry ile bir tabakta bisküvi ikram etti. Ve aynı zamanda da konuşmak için bir başka yere gitmeyi önerdi. Augusta onun bir iki dakika kadar koşuşturup durmasını bekledikten sonra ''Bay Hobbes, lütfen oturun ve beni dinleyin.'' dedi. ''Elbette, elbette.'' diyerek bir sandalyeye çöktü adam ve sevimsiz gözlüklerinin altından merakla ona bakmaya başladı. Birkaç kırık dökük cümle içinde ona Ben Greenboard'un alacağı asalet rütbesini anlattı. Hobbes sinirli, ''Ne ayıp, ne ayıp.'' deyip duruyordu. ''Ama The Forum dergisinin zat-ı halinizin bana işaret ettiğiniz yönde davaya dört elle sarılmadığı yolunda itham edilebileceğini hiç sanmıyorum.'' Buna karşılık kocamın kontrolündeki şirketlerden ikisinde bol ödenekli yönetim kurulu üyelikleri elde ettiniz, öyle değil mi Bay Hobbes? Augusta bunları içinden geçirdikten sonra ''Sizin hatanız değil.'' dedi sinirli. ''Şimdi siz bu durumda ne yapabilirsiniz, onu söyleyin bana.'' Hobbes üzgün bir sesle ''Dergim çok güç durumda.'' dedi. ''Bir bankacıya asalet rütbesi verilmesi için gürültülü bir kampanya yürüttükten sonra şimdi tam iş amacına ulaşmışken dönüş yapıp bunu protesto etmek bizim için oldukça zordur.'' ''Ama siz bir Yahudinin onurlandırılmasını istemiş değildiniz ki.'' ''Doğru ama ne var ki birçok bankacı da Yahudi.'' ''Başbakanın seçebileceği yeteri kadar Hristiyan bankacının bulunduğunu yazamaz mıydınız?'' Hobbes isteksiz. ''Yazabilirdik.'' ''O zaman yazın öyleyse.'' ''Özür dilerim Bayan Plazdır ama bu gerçekten yeterli olmaz.'' Augusta sinirli bir sesle ''Sizi anlamıyorum.'' dedi. ''Bu bir meslek sorunu diyelim. Bana, biz gazetecilerin polemik dedikleri şey hani, örneğin bugün artık Lord Beaconsfield diye bilinen Disraeli'yi kendi ırkından kişilere tarafgirlik yapmakla suçlayabiliriz.'' Bu bir polemik olurdu pekala. Ne var ki adam o kadar dürüst ki böyle bir suçlamanın hiçbir etkisi olmayabilir. Augusta hiç telaşlanmadı. Burada çok ciddi bir sorun bulunduğu için sinirlerine hakim olmaya çalıştı. Biraz düşündükten sonra birden aklına bir şey geldi. Disraeli Lordlar Kamarası'na seçildiğinde yemin etti miydi? Yemin etti tabii. İncil üzerine sadakat yemini etti mi? Elbette. Tevrat üzerine mi yoksa Yeni Atik üzerine mi? Konuyu nereye getirmek istediğinizi şimdi anlıyorum Bayan Plaster. Ben Greenborn İncil üzerine yemin eder miydi acaba demek istiyorsunuz? O adamı tanıyorsam eğer bundan kuşkuluyum. Augusta kuşkulu başını salladı. Bu konuda hiç kimse ağzını açmazsa yemin edebilirdi tabii. Ama adam karşı çıkılınca çok inatçıdır. Onun da herkes gibi yemin etmesi için gürültülü bir kamuoyu oluşturulacak olursa işte o zaman pekala buna karşı çıkabilir.
Gürültülü bir kamuoyu dedi Hobbes. Evet.
Böyle bir şeyi becerebilir misiniz? Hobbes bu fikre sıcak baktı heyecanlı bir sesle. Daha şimdiden manşetini bile kafamda kurabiliyorum.
Lordlar Kamarası'nda sapkınlık.
Evet Bayan Plaster,
işte buna polemik diyoruz biz. ''Siz bir harikasınız. Siz gazeteci olmalıymışsınız.''
''İltifat ediyorsunuz.'' Hobbes birden endişeli bir sesle ''Bayan Greenborn nüfuzlu bir insandır.'' dedi. ''Bay Plaster da öyle.''
''Elbette. Öyleyse size güvenebilir miyim?''
Hobbes bütün rizikoları kafasında tarttıktan sonra Plasterlerin davasına destek olmaya karar verdi. ''Siz her şeyi bana bırakın.''
Augusta başını sallayarak onu onayladı. Şimdi içi daha da rahattı. Lady Mort kraliçeye Greenborn aleyhine çevirir, Hobbes'a dergisinde bu konuyu ele alırsa çok iyi olacaktı. Fortescue, Joseph'in tertemiz adını başbakanın kulağına fısıldamak için aleste bekliyordu. Her şey yeniden nasıl da yoluna girdi.
Augusta gitmek için ayağa kalktı. Ama bu arada Hobbes bir şey söylemek istedi. ''Bir başka konuda sormak istediğim bir şey var da.'' dedi. ''Tabii söyleyin.''
''Oldukça ucuz bir fiyata bir baskı makinesi teklif ettiler bana. Biliyorsunuz halen dergimizi dışarıda bastırıyoruz.
Eğer bir baskı makinamız olursa giderlerimiz azalır ve bu sayede daha çok hizmet edebilmek için ekstra şeyler de basabiliriz sizler için.
Öyle tabii, dedi Augusta telaşla.
Plaster Bankası'ndan bir miktar kredi alabilmem için yardımınızı rica etsem.
Bu da bundan sonraki hizmetlerinin bedeliydi.
Kaç para?
160 pound. Hiçbir şeydi.
Eğer Yahudilere asalet rütbesi verilmemesi için açacağı kampanyada da daha önce bankacılara asalet rütbesi verilmesi için açtığı kampanyada olduğu gibi gene canla başla çalışacaksa eğer bu paraya değerdi.
Çok görebilir bir şey, emin olun.
Bu konuyu Bay Plaster'a açacağım.
Kocası nasıl olsa itiraz etmezdi. Ama Hobbs bu işin bu kadar kolay olmayacağını sansın istiyordu.
Teşekkür ederim. Sizinle karşılaşmak benim için daima büyük bir zevk Bayan Plaster.
Bundan hiç kuşkum yok, dedi Augusta
ve çıktı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 400.